Söylemek istediğim şuydu. Hukukun zamanımızda iki ayrı anlaşılışı var. Bunlardan biri klasik anlayış. Hukuku bir takım kurallar yığınından meydana gelen bir kurallar topluluğu olarak görüyor. Bu tabii biçimsel yönden yanlış değil. Ama hukukun içeriği üzerinde hiçbir düşünce uyandırmıyor. Onun içindir ki modern anlayışta hukuku beraberinde taşıması gerekli olan adaletle bir arada, adalet ögesiyle birlikte anlama gerektiği ileri sürülüyor. Hukuku kurallardan ibaret gören anlayışta, eğer toplumda herhangi bir kımıldama yoksa, toplum duru ise, toplumda hareketsizlik varsa, değişme yoksa, orada her şey yerli yerindedir ve hukuk egemenliğini sürdürmektedir diye düşünülüyor. Ve hemen görüyorsunuz tabii, bu biçim hukuk anlayışı tutucu bir hukuk anlayışı. Hiçbir yerden gık çıkmazsa, ses seda yoksa, asayiş görünür de yerindeyse, polisiniz, jandarmanız, silahlı kuvvetleriniz, herkesi otur oturduğun yerde diye salta durdurabiliyorsa, hukukta egemenliğini sürdürüyor diye düşünüyor bunlar. Ama hayat, yaşam öyle değil. Yaşam kendisi bir değişme, kendisi bir dinamizm, kendisi bir hareketlilik olduğu için ve hukuk da zaten yaşamı düzenleme iddiasında bir sistem olmak gerektiği için yeni düşüncede böyle hareketsizlik, sessiz sedasız yaşama ve kendi kendisi içinde küflenip pinekleme hukukun maksadı ve gayesi değildir. Hukukun amacı özgürlüklerin kullanılabilmesini sağlamak ve bunu adalete uyar bir biçimde yapmaktır diye düşünülüyor. Bakınız son yıllarda hele 1965'lerden sonra ki 1965'lerde 1968 büyük öğrenci hareketlerini ilk hazırlayan kımıldama yıllarının başında gelen yıldır 1965. O tarihlerden, o günlerden bu yana bir çeşit devrimci, hatta anarşist denilebilecek hukuk anlayışı ortaya çıkmıştır. Ve bunun temsilcileri de çoğunlukla gençlerdir. Gençler dediğim zaman düşünceleriyle toplumun yaşamında ağırlıkları ve etkileri olabilecek yaştakileri ve baştakileri tabii kastediyorum. Üniversite öğrencileri genellikle bu durumdaydılar. Ve gene de öyledirler, hem de daha ağır ve fazla biçimiyle. Dedi ki, asayişin ve durgun bir toplum hayatının varlığı hukukun egemenliği için yeterli değildir. Bilakis biz öyle olduğu yerde saymaktan ve küflenmekten çok gelişimci bir toplum hayatı olmasını istiyoruz. Ve istiyoruz ki herkes özgürlüğünden faydalanabilsin. İstiyoruz ki herkes için adalet olsun, yani sosyal eşitlik gelsin, yerleşsin. şimdi iki ayrı hukuk anlayışı arasındaki farkı daha mütebariz bir biçimde görebilirsiniz. Birinci hukuk anlayışı anti-demokratik bütün rejimlerin kılıfını teşkil ediyor. Yani üst yapısının bir bölümünü meydana getiriyor. Totaliter sistemlerde veya monokratik sistemlerde, tek kişi gücünün egemen olduğu rejimlerde, Ali Rıddak otoriterizmin galebe çalmakta bulunduğu siyasal yaşantılarda, diyelim ki 1974 öncesi, 75 öncesi, hatta Portekiz'inde, diyelim ki bugünün dahi devam ede gelen rejimi içinde İspanya'da, diyelim ki bugünkü rejimiyle Bulgaristan'da, komşumuz Bulgaristan'da veya diyelim ki Suriye'de veya Libya'da yahut da Saudi Arabistan'da veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde yahut da Çin'de bu çeşit bir hukuk anlayışı vardır. Yalnız dikkat ediniz, bunlardan bir grubunda Marksist sistemden ilham almakta bulunan bir grup otokratik veya totaliter devlet siyasal rejiminde sosyal eşitliği gerçekleştirme çabası var. Hatta Arap sosyalizmi namı altında şekillendirilmeye çalışılan bir Marksist görüşe göre kurulmuş siyasal rejim var ki, Libya'daki örnek, hatta bu medyanın Cezayir'indeki örnek çok daha canlı, bu istikamette ve çizgide toplumun gelişmesini sağlamak iddiasını ileri sürüyor ve onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Şimdi adaletin huzur düzenine veya huzur ve düzene ve asayişe, güvenlik vardır görünüşüne feda edilmesi tepki yarattığı içindir ki, adalet amacı uğruna hem bu huzur düzenini hem de birey özgürlüğünü ikinci plana itmekte bir sakınca görmeyen düşünceler gittikçe çoğalmaya başlamıştır. Şekilci ve biçimsel hukuku artık hukuk diye telakki etmiyorlar. Bunlara neoromantikler dedik biz. Yani sizlere, bu gençler böyle düşündüler. Neoromantikler dediğimiz veya anarşist ihtilalciler diyoruz biz size dediğimiz grup, bilimsel yönden böyle diyoruz dediğim, yani bilimciler adına konuşuyorum. Aslında belki beni de bunlar arasına sokmaya kalkışacaksınız ama yani böyle deniyor bu çeşit düşünenlere. Adaletçi ihtilalciler, üçüncü dünya devletlerinin işine yaradı bu. Afrika'da yeni yeni ortaya çıkan devletler oldu ya, tabii onların çok işine yaradı. Hepsi de hukukun sadece mutlu bir azınlığı koruma aracı haline getirildiği iddiasındadırlar. Ve onun mücadelesi cereyan etmektedir. Bakınız, bugün de Türkiye'de TRT başmüdürünün, başmüdürü diyorum, genel müdürünün tayini, görevine devam etmesi, görevini sürdürüp sürdürmemesi etrafında yapılmakta olan çatışmaların aslında altında yatmakta olan ana düşünce bu hukuk anlayışıdır. Bu biçim hukuk anlayışı. Yani şey mi edeceksiniz? Sadece mutlu bir azınlığın hizmetinde bir araç halinde mi kalacak şu hukuk dediğiniz şey? Yoksa bununla topluma bir mesafe kat ettirmek, bir ileriye doğru gidiş sağlamak mı istiyorsunuz? Bu soruya vereceğiniz cevaba göre tabii bunun sonucu belli olacak. Yani var olan bir düzen karşısındasınız devlette. Bütün siyasal toplumlarda iyi kötü bir düzen vardır. Düzensizlik diye bir şey söz konusu değil. Kötü düzen olabilir fakat düzen vardır. Bu düzen değişmelidir diyor adaletçi hukuk anlayışında olanlar. Bu köhnemiş, hırpalanmış, fonksiyon ifa edemeyecek olan bir düzendir. Bunu yeni baştan tertiplemelisiniz iddiasında. Yani şöyle özetleyeyim isterseniz, yeni akım toplum kaderini bir tek odağın, bir tek merkezin çizmesini istemiyor. Karar yeri tek noktadan çıkacak, tüm topluma yayılacaktır diyor. Halk ögesinden söz edildiği zaman, halk egemenliğinin gerçek anlamı ortaya konulduğu zaman, işte bu tüm toplumun devletin yönetiminde ve kaderinin belirlenmesinde topluma giren bütün aklı başında kişilerin, ki yurttaştırlar onlar, karar sahibi olmalarını göz önünde bulunduruyor ve onu hissediyor. Atatürkçü görüş buna ilk uygulama örneğini Kurtuluş Savaşı'nda vermişti. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Kurtuluş Savaşı sırasında kumanda ve savunma düzeyinde Kurtuluş Savaşı'nın başarısını sağlayan bir parola söz konusu olmuştu. O da Atatürk'ümüzün tabii gene billurlaştırdığı bir sözdü. Askerlik kurallarının o güne kadar binlerce yıldan beri alışa gelmiş bulunduğu bir sistemi değiştirici bir düşünce geldi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Ve bu satı bütün vatandır diyor. Atatürk'ün söylediği bu. Ve Sakarya'ya böyle gidildi. Bu bitirdi Türk Milli Kurtuluş Savaşı'nı. Bu parola bitirdi. Bakınız nasıl hat askeri üniformayı giymiş olanların yattığı yerdir. Cephe. O söz konusu değildir diyor. Bütün vatan dediniz mi? İşte bu çağdaş savaşma ve savunma düşüncesinin dünyaya gelişidir. Çağdaş bu. Geridekiler de, herkes de, vatanda kim yaşıyorsa hepsi savaşın ve savunmanın içindedir. Yani halka veriyorsunuz. Peki savunmada işin sahibi ben, halk, barışa geldik mi bir kısım kimseler emredecek, ben onların emirlerine uyacağım. Yok öyle oyun diyor şimdi genç. Gencin söylediği o. Her aşamada, her vesileyle, yani halkçılık anlayışının gereği olarak, bilir misiniz bir şey vardır. Kurtuluş Savaşı'nın süre gelmekte bulunduğu çağda, zamanda 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmış olan bir halkçılık beyannamesi vardır. Yani bugünkü ifadesiyle halkçılık bildirisi vardır. Gördünüz mü? Görmek lazım anlamak için. Türk halkçılık anlayışı nedir? Ve ne kadar isabetlidir? Bu bize hukuku da nasıl anlamaklığımız gerekeceği bakımından bir ışık tutucu belge olabilir. Şimdi yeni akımın da tabii eleştirilecek yönü var. O da hani öfkeyle kalkıyor, zararla oturduğu yönü var tabii. Onun da eleştirilecek bir tarafı var. Sosyal adaletten başka hiçbir amaç gözlemiyor. Bir çeşit ışık körlüğüne uğramış gibi. İlle de sosyal adalet, güzel sosyal adalet ama yanı başında sosyal adaletin özgürlük, hukuk üstünlüğünü sağlama, barış içinde yaşama bilhassa, hele bizim bakımımızdan, gene milli kurtuluşun getirdiği bir düşüncedir. Savaştan yenmiş çıktığımız halde, yendiklerimize elimizi uzatmışız, bundan sonra barış içinde yaşayalım, gelin diye, dünyaya yeni bir yaşama üslubu getiriyor Türk. Bu çok ilginç. Biz kendi değerimizi bilemiyoruz. Kendi denizimizde yaşayan balıklar olduğumuz için farkında değiliz denizin. Biz getirmişiz. O yurttaş sulh, cihanda sulh sözü var ya Atatürk'ün. Hani evde barış, elde barış diyor. Ellerde barış. Eğer evde barış olursa, olacaksa, olması isteniyorsa bütün dünyada barışı isteriz. Ve bilinir bütün dünyaca Amerikalı gazeteciye İkinci Dünya Savaşı öncesinde söyledikleri, 1939'da harbin patlamasından önce 38 içinde harp artık dünyada ufuklarda görülmeye başladığı zaman savaş, Amerikalılar Avrupa işleriyle yakından ilgilenmeye başladılar ve Avrupalı devlet liderleri ne diyorlar diye bir takım sondajlar, iskandiller yoluna gittiler. Bu arada gazeteciler geldi. Bizi terk etmesinden çok az önce Atatürk'le İstanbul'da Park Otel denilen yerde bir görüşme yaptılar. O görüşme çıkmıştır şeyde, New York Times'te o vakit. Bizim gazeteler de onu kısmen veya tamamen aldılar, geç de olsa. O vakit çünkü haberleşme araçları bugünkü gibi yaygın ve hızlı değil. Radyo olsun, televizyon hiç yok. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Orada ne dersiniz? Bir savaş çıkacak mıdır sorusu var Atatürk'e. Atatürk'ün bu savaşın çıkacağı hakkındaki görüşü yer alıyor. Ve bunun zamanını söylüyor. Bu diyor 1939'un yaz sonlarına doğru patlayacaktır diyor. Öyle olmuştur. Peki bu savaş olursa Türkiye'nin durumu ne olacaktır diyor. O vakitte diyor ki bizim ülkü yönünden bağlı bulunduğumuz düşünceler vardır. Bu düşüncelerin savunmasını yapan devletler hangileri ise onlarda çıkan yangına, bizim oturduğumuz binanın bir katında çıkmış yangın olduğu için biz de elimizdeki suyla söndürmek üzere koşacağız diyor. Koşmamız tabiidir diyor. Çünkü oturduğunuz evde diyor, sizin komşunuz olan katta yangın çıkarsa siz de bu yangını söndürmek zorundasınız diyor. Böyle de bir cevabı vardır. Şimdi bu tabii iç ve dış huzur, refah ve dirlik bakımından devletin içinde bulunması gerektiğini ifade ediyor ve hukuku bu biçimde bir anlayış oluyor. Ultramodern bir anlayıştır. Zamanımızdaki neoromantik veya bu anarşist ihtilalcilik anlayışı dediğimiz hukuk görüşünün eksik yönlerini tamamlamak bakımından söylüyorum. Çünkü bunlar olmadan tabii sosyal adaletin de gerçekten gerçekleşmesi mümkün değildir. Eğer özgürlüğü koruyamıyorsanız sosyal adaleti gerçekleştiremezsiniz. İşte bakınız özgürlüksüz olan devletlerde bütün gayretlere rağmen sosyal adalet gerçekleştirilemiyor. Gene bakıyorsunuz bir Solzhenitsyn çıkıyor. Gene bakıyorsunuz bir fizik alimi çıkıyor. Gene bakıyorsunuz bir grup insan kaçmaya çalışıyor. Gene bakıyorsunuz düşüncelere ya kelepçe yahut da bir dizgin vurulmuştur. Bir mengene içerisinde sıkıştırılmıştır. Böyle bir takım tatsızlıklar söz konusu. Hukukun toplumda değişmezliği koruması gerektiğini savunanlar ise hala var. Bunlar tabii tutucular. Aslında kendi çıkarlarının bozulmasını istemiyorlar. Kendi keyiflerinin kaçmasını istemiyorlar. Şimdi her şeyin gerçeğini açıkça görmeli ve söylemeli. Budur durum. Şimdi görüyorsunuz, modern değerler felsefesi görüşü uyarınca bir değerlendirmeyle sonuç elde etmek mümkündür. Bunun için hukukun varmak istediği amaçları göz önünde tutmak gerekir. Bir takım kurallar var, evet var. Ve bunlar da hukukun yazılı kurallarını meydana getiriyor, o da doğru. Çünkü kanun gibi, tüzük gibi, yönetmelik gibi yahut da yöresel bir takım otoritelerin yayınladıkları emirler gibi hukuku sadece formül haline getirilmiş bir takım yasaklamalar veya izinler biçiminde görmek büyük hata olur. Elbette bunun üstünde ve dışında bir takım düşünceler var. Onlar hukukun genel prensipleri. Ayrıca kanun haline sokulmuş bulunmalarına ihtiyaç yok. Gene bir takım genel düşünceler var ki, devletin temel düzenini meydana getiren anayasa denilen vesikasında yer alıyor. Veya anayasa adlı bir vesikası bulunmayan devletlerden ise İngiltere gibi, İsrail gibi, Suudi Arabistan gibi bunlar anayasa adı altında bir kanunları mevcut olmayan devletler biliyorsunuz. Ama gene bir anayasal düzenleri var bunların. Bir anayasa esası içinde bu devletler yaşıyorlar ve yönetiliyorlar. Hukukun varmak istediği amaçların bu yönden bilinmesi hareket noktası olmalıdır. Bakınız şimdi hukuk niçin vardır sorusunu karşılamak lazım. Bunun bilinmesi gerek. Neden hukuk diye bir şey var? Niçin? Bunun cevapları var çünkü hukukun sağlamak istediği bir şey var. Hukuk mevcut çünkü varlığıyla bir sonuç elde edilmesi göz önünde tutuluyor. Yani demek isterim ki benim görüşüme göre amaçsal bir araştırma yapılmak isabetli olur. Amaç yönünden hukukun sağlamak istediği şeyler var. İnsanlar arası ilişkilerde güvenlik. Birinci mesele. İnsanlar arası ilişkiler var. Başka türlü toplum halinde yaşanması olanaksız. Bu ilişkiler güvenlik içinde olsun. Her kişi giriştiği ilişkinin kendisi için ne getireceğini önceden bilebilsin. Güvenir olsun sonuca. Bu güvenliği taşımak önemli. Bir, adaleti sağlamak ister. İki, nedir adalet? Güç bir şeydir bunu tanımlamak. Bunun Türkçesinin ne olduğunu da bilemiyorum. Küze mi demeli? Töre mi demeli? Elbet bir karşılığı vardır. Adalet dediğiniz zaman birçok ana düşünceyi bir arada göz önüne getirmelisiniz. Herkese hakkını vermek, hakkı neyse onu vermek, vermemezlik etmemek, adalet. Kimseye zarar vermemek, adaletli bir hayatın koşullarından biri, bir davranış biçimine sokuyor insanı. Kimseye zarar verme diyor. Ve en önemlisi, adil bir toplum içinde bulunabilmek için insanların dürüst olması gerekiyor. Doğru olmaları lazım. Bunu vaktiyle Ulpianus, büyük bir Romalı hukukçu, honeste vivere diye ifade etmiş. Namuskar yaşamak.